kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Benzigül Alpağan tarafından 30 Mart 2010 tarihinde okunmaya başlanmıştır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Kitabın adı Belki Bir Umut. Kitabın yazarı Daniel Steele. Kitabın yayın evi Altın Kitaplar Yayın Evi. Kitabın basım yeri, basım tarihi ve kaçıncı baskı olduğu. Birinci baskı Aralık 1992. Birinci ayrım. Daniel Steele üzerine. Daniel Steele ünlü Löwenbräu bira yapımcıları soyundan gelmektedir. Annesi Portekizli, babası Almandır. Her biri 8 yabancı dil konuşabildikleri halde ortak dil olarak Fransızcayı kullanmışlardır. Ünlü bir banker ve bira yapımcısı aileden gelen babası sürekli Münih'te yaşamıştır. Ailenin yerleşim merkezi Bavyera Kaltenberg'deki etrafı su hendekleriyle çevrili şatodur. Diplomat bir ailenin kızı olan annesinin Portekizli büyük babası ise uzun yıllar Amerika'da diplomatik görevlerde bulunmuştur. Amerika'da doğan Daniel'le çocukluğunun büyük bir kısmını Paris'te geçirdi. 20 yaşına geldiği zaman New York'a gitti ve orada Supergirl firmasında çalışmaya başladı. Bu kuruluş zamanından önce halkla ilişkiler düzenleyen ve kadınlar tarafından yönetilen bir iş yeriydi. Borsa acentelerine partiler düzenler, büyük firmalar adına PR programları hazırlarlardı. Büyük ekonomik burhanda firma iflas etti. Daniel Going Home, Yuvaya Dönüş adlı ilk kitabını yazmak için çalıştığı yerden emekli oldu. Daniel bilinmeyen çevreleri tanıtmayı başaran bir yazar olduğundan romanları dünyanın her yerinde büyük bilgiyle karşılanmıştır. Ayrıntılı konuları ince ve özenli araştırmaları nedeniyle çok beğeni almış, tüm canlılıklarıyla pek çok değişik karakterleri okuyucunun dünyasına getirerek 30 yılı aşkın bir süreden beri bestseller listelerinden inmemiştir. 40 kadar yapıta imzasını koyan Daniel Steele, Umutlar Yeşerecek, Yaşanmayan Özgürlük, Sevgi Bildirisi, Aile Albümü, Zoya ve Sansür romanları en önemli eserleri sayılıyor. 1. Bölüm. Samantha 63. caddedeki evin merdivenlerini hızla çıkarken gözlerini kıstı. Yağmur ve rüzgar öyle şiddetliydi ki damlalar yüzüne çarptıkça canı yanıyordu. Kapıya gelince durup anahtarı çevirdi ama kilit bir türlü açılmıyordu. Epey uğraştıktan sonra sonunda kapı açılır açılmaz kendini sıcak evine attı. Birkaç dakika holde durup uzun sarı saçlarındaki suları silkeledi. Altın ve gümüş karışımını andıran garip bir saç rengi vardı. Küçükken kendisi de sırma saç denilmesinden nefret ederdi. Ama genç kız olduktan sonra, özellikle de 20 yaşlarındayken saçlarına gösterilen ilgi hoşuna giderdi. Şimdi 30'una geldiği için buna alışmıştı. John ona masal prenslerine benzediğini söyleyince gülerdi. Gerçekten de zarif yüz hatlarıyla tezat oluşturan dolgun göğüsleri ve yuvarlak kalçalarıyla çok güzel bir kadındı. Bacakları da ince ve upuzundu. İnsan ona bakınca daha pek çok tezat görebilirdi. Etli dudaklarına zıt düşen keskin bakışlar, iri göğüslerine karşın incecik omuzlar, yumuşak sesiyle söylediği akıllı sözler. Eski filmlerde vücudunu saran uzun sabahlığıyla kadife şezlonga uzanmış kadınları andırırdı. Oysa Samantha blue jean giymeyi yeğlerdi. Hızlı adımlarla oturma odasına geçti. Son derece enerji ve yaşam doluydu. Daha doğrusu 100 gün öncesine dek öyleydi. Ne var ki artık her şey değişmişti. Ağustos'tan beri her gece yaptığı gibi yine durup sessizliği dinledi. Artık bu eski evde yapayalnızdı. Ev sahipleri 6 aydır Londra'daydılar ve bu dubleks daireyi kuzenlerine emanet etmişlerdi. Adam Paris Meş'te çalıştığı için zamanının çoğunu New York yerine New Orleans'ta, Los Angeles'ta ve Chicago'da geçiriyordu. Üst katta Samantha'nın dairesi vardı. Samantha'nın dairesi, burası artık yalnızca ona aitti. Oysa bir zamanlar Semente ve Jean'un dairesiydi. Birlikte kurdukları bir ev. Her şeyi nasıl da titizlikle hazırlamışlardı. Ağır ağır yatak odasına çıkarken yine bunu düşündü. Artık akşamları eve gelmekten nefret ediyordu. Bu nedenle her gece daha geç geliyordu. Şimdi saat 9'du ama önceki gece daha da geç gelmişti. Aç bile değildi. Haberi ilk duyduğundan beri çok az yiyordu. Ne? Dehşet dolu gözlerle ona bakıyordu. İnsanı bayıltacak denli sıcak bir Ağustos akşamıydı. Klima bozulduğu için evde boğucu bir hava vardı. Samantha üzerinde beyaz dantel kilot ve leylak rengi küçük bir sütyenle onu karşılamıştı. Sen çıldırdın mı? Hayır, ruhsuz bir ifadeyle dik dik bakmıştı. Daha o sabah sevişmişlerdi. Ama Joe'nun vikingvari yakışıklılığı şimdi ona çok uzaktı. Karşısında duran sanki kocası değil de tanımadığı biriydi. Sana daha fazla yalan söyleyemem. Sen bilmen gerek ben ayrılıyorum. Bunu duyunca dona kalmıştı. John ciddi olamazdı. Herhalde şaka ediyordu. Ama hayır, saçmalık da buradaydı zaten. Son derece ciddiydi. Bakışları her şeyi belli ediyordu. Samantha ona yaklaşmaya çalışınca başını sallayarak arkasını döndü. Hayır lütfen yapma. Omuzları titriyordu. Genç kadın bunu fark edince birden ona acıdığını hissetti. İyi ama ona neden acıyordu ki? Neden? Az önce söylediklerinden sonra ona nasıl acıyabilirdi? Onu seviyor musun? O çok beğendiği omuzlar daha da titremeye başladı ama John yanıt vermedi. Samantha'nın içindeki acıma duygusu da yavaş yavaş dinmiş, yerine öfke almıştı. Bana yanıt ver kahrolası. Birden onu kolundan tutup kendine çevirdi. Evet, sanırım seviyorum ama sen bilemiyorum. Yani bildiğim tek şey düşünebilmek için bu evden bir an önce ayrılmak zorundayım. Samantha odada yalın ayak gezinmeye başladı. Yerde çiçek desenli zarif bir Fransız halısı vardı. Pastel renkli koltuklar ve iskemleler de geniş salona sıcak bir hava veriyordu. Bu eski gösterişli binanın üst katı onlara aitti. Burayı John'la birlikte antikacılardan ve açık arttırmalardan aldıkları güzel 15. Louis mobilyalarıyla döşemişlerdi. Bu iş Samantha'nın 2 yılını almıştı ama hepsini severek yapmıştı. Bütün kumaşlar Fransızdı. Duvarlar emperyonist ressamların eserleriyle doluydu ve vazolarda taze çiçek hiç eksik olmazdı. Kısacası çok zevkli ve Avrupa'yı bir evdi. Ama Sam kocasının karşısında dururken bunları değil, yine eskisi gibi olup olamayacaklarını düşünüyordu. Sanki ikisinden biri ölmüş gibi her şey birdenbire bozulmuştu. ''Neden bana söylemedin?'' Ona suçlar gibi bakıyordu. ''Ben'' diye başladı John ama sonunu getiremedi. Durumu düzeltmek ya da eskiden çok sevdiği bu kadının acısını azaltmak için söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Aslında 7 yıl uzun bir süreydi. Bu süre içinde sonsuza dek sürecek bir ilişki kurmuş olmaları gerekirdi. Ama nasıl olduysa önceki yıl seçimler sırasında bir kaçamak yapmıştı. Washington'dan döndüğünden beri bu ilişkiye son vermek istemişti. Buna gerçekten kararlıydı. Ama Liz onu bırakmadığı için ilişkileri sürmüştü. Şimdi de Liz onu karısından ayrılması için zorluyordu. İşin kötü yanı hamileydi ve bebeği aldırmaya yanaşmıyordu. Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum Sam. Yani düşündüm ki ne düşündüğün beni ilgilendirmez. 11 yıldır tanıyıp sevdiği erkeğe bakarken gözleri ateş saçıyordu. 19 yaşındayken Yale'de tanışıp birbirlerine aşık olmuşlardı. John çok iri yarı ve yakışıklıydı. Okuldaki herkes onu çok severdi. Sam de ilk karşılaştıklarından beri ona adeta tapıyordu. Ayrıca John onun cinsel ilişkide bulunduğu ilk erkekti. Sen benim ne düşündüğümü biliyor musun alçak herif? Bana sadık olduğunu düşünüyordum. Evet, böyle düşünüyordum. Bu ilişkiye değer verdiğini düşünüyordum. Beni, ilk kez sesi titriyordu. Beni sevdiğini düşünüyordum. Seviyorum. John'un yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ya öyle mi? Genç kadın artık açıkır açıkır ağlıyordu. Yüreği sanki paramparça olmuştu. O halde beni neden terk ediyorsun? Eve geldiğinde sana selam hayatım günün nasıldı diye sorunca Liz Jones'la ilişkim var seni terk ediyorum diyorsun. Artık öfkeden avaz avaz bağırıyordu. Bunu açıklayabilir misin? Ayrıca söyle bakalım ne zamandan beri onunla ilişkin var? Allah senin cezanı versin Joel Taylor. Allah cezanı versin. kendini tutamıyordu. Birden atılıp onun saçlarını çekmeye ve yüzünü tokatlamaya başlayınca John karısını kollarından tuttu ve yere oturtup sakinleştirmeye çalıştı. "Ah hayatım, öyle üzgünüm ki." "Üzgün müsün? Hem buraya gelip beni başka birisi için terk edeceğini söylüyorsun, hem de üzgünsün, öyle mi?" "Aman Tanrım." Derin bir soluk alıp kalkmaya çalıştı. "Bırak beni kahrolası." John onun biraz daha sakinleştiğini görünce bıraktı. Bunun üzerine Sam gidip yeşil kadife koltuğa oturdu. Darmadağın olmuş sarı saçları arasında yüzünü elleriyle örtünce tıpkı küçük bir kıza benzemişti. Sonra başını yavaşça kaldırdı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. "Onu gerçekten seviyor musun?" Nedense buna bir türlü inanamıyordu. "Galiba." Usulca başını salladı John. "Ama işin kötüsü, ikinizi de seviyorum." "Neden?" Samantha ifadesiz gözlerle ona bakıyordu. Hiçbir şey anlamamıştı. İlişkimizde eksik olan neydi? John gidip bir koltuğa oturdu. Söylemek zorundaydı. Bunu Sam'in de bilmesi gerekiyordu. Zaten ondan saklamakla hata etmişti. Geçen yıl seçim haberleri için çalışırken oldu. Ve o zamandan beri devam ediyor, öyle mi? Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elinin tersiyle gözlerini kuruladı. 10 ay olmuş ama benim hiç haberim yok. John hiçbir şey söylemeden yalnızca başını salladı. "Tanrım." Garip bir ifadeyle kocasına baktı. "O halde neden şimdi? Neden bugün eve gelip bana bunları söyledin? Neden ondan vazgeçmiyorsun? Neden 7 yıllık bir evliliği kurtarmaya çalışmıyorsun? Biriyle ilişkin var, taşınıyorum da ne demek oluyor? Her şey bu kadar basit mi?" Yine bağırmaya başlayınca John Taylor bu kez korkudan adeta sindi. Yaptığı şeyden nefret ediyordu ama buna mecburdu. Lise onu çeken bir şey vardı. İhtiyaç duyduğu bir özellik. Onu mutlu eden bir alçak gönüllülük. Samantha ile John pek çok bakımdan birbirlerine benzerlerdi. İkisi de çok göze çarpan zeki ve güzel insanlardı. John bu yüzden Liz'in yalınlığını, orta karar zekasını, yumuşak başlılığını ve rekabetten uzak kişiliğini seviyordu. Liz onun için kusursuz bir eşti. Zaten bu nedenle ekip olarak çok başarılıydılar. Kamera karşısında haberleri sunarken John programın yıldızıydı. Liz de onun böyle görünmesi için elinden geleni yapıyordu. John'u çeken de buydu. Liz Samantha'dan çok daha sessiz ve gösterişsiz bir kadındı. John sonunda asıl istediğinin bu olduğuna karar vermişti. Liz ile birlikteyken tedirginlik hissetmiyor ve rekabet etmek zorunda kalmıyordu. Yıldız kendisiydi. Üstelik şimdi durum biraz daha farklıydı. Liz hamileydi. Onun çocuğunu taşıyordu. Bu da John'un dünyada en çok istediği şeydi. Birlikte oyun oynayacağı bir oğul. Ne yazık ki Samantha ona bunu asla veremezdi. Doktorların sorunu anlamaları 3 yıl sürmüştü. Artık emindiler. Sam kısırdı. Asla bir çocuk sahibi olamayacaktı. "Neden şimdi John?" Karısının sesiyle düşüncelerinden sıyrılıp kendine geldi. "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Zaten önemli değil. Sana söylemek zorundayım. Böyle bir şey için daha iyi zaman diye bir şey olmaz. O ilişkiyi bitirmek istemiyor musun? Onu zorladığının farkındaydı ama buna mecburdu. Olanlara hala anlamış değildi. Bu sıcak yaz gecesinde kocası haberleri sunduğu televizyon istasyonundan eve dönüp onu bir başka kadın için terk edeceğini söylemişti. Ama neden? Ondan vazgeçemez misin John?" Genç adam usulca başını salladı. "Hayır Sam, yapamam." "Neden?" Sesi küçük bir çocuğunkinden farksızdı. "Onda bende olmayan ne var? Sıradan, sıkıcı biri. Hem sen hep ondan hoşlanmadığını söylerdin. Onunla birlikte çalışmaktan nefret ediyordun." Daha fazla devam edemeyip gözyaşlarına boğuldu. John onu böyle görmeye dayanamıyordu. "Gitmek zorundayım Sam." "Neden?" Kocasının eşyalarını toplamak için yatak odasına gittiğini görünce adeta çılgına döndü. "Çünkü böyle yapmak zorundayım. Hepsi bu. Bak, burada kalıp eskisi gibi devam edemem. Bu haksızlık. Lütfen kal." Çaresizlikten ne yapacağını bilmez haldeydi. "Her şeyi hallederiz. Söz veriyorum. Lütfen." John. Gözyaşları yağmur gibi boşanıyordu. John birden soğuk bir ifadeyle ona döndü. Kendini kaybetmemek için bir an önce gitmek ister gibiydi. "Yeter Tanrı aşkına, yetersem lütfen." "Lütfen ne?" 7 hatta evlenmeden önce Yale'de geçirdiğimiz zamanı da düşünürsen 11 yıldır birlikte olduğum kocam beni terk ediyor. Ama lütfen ağlamayayım öyle mi? Yoksa Allah'ın cezası bir fahişe için beni terk ederken suçluluk duymamanı mı sağlayayım? Bunu mu istiyorsun John? Sana iyi şans dileyip eşyalarını toplamana yardım mı edeyim? Tanrım, eve gelip yaşamımı mahvederken benden ne istiyorsun? Anlayış mı? Üzgünüm ama bunu yapamam. Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Eğer mecbur kalırsam yalvarırım da. Beni duyuyor musun? Yalvarırım. Bunun üzerine kendini bir iskemleye atıp hıçkır hıçkır ağlamaya başladı. John da yarım düzine tişört, birkaç çift ayakkabı ve bir takım elbiseyle doldurduğu bavulunu aldı. Öbür elinde de bir avuç kravat vardı. Toplanmak şöyle dursun, doğru dürüst düşünmeye bile beceremiyordu. Pazartesi gün sen işteyken gelip kalan eşyalarımı alırım. Ben işe falan gitmiyorum. Neden? Saçı başı dağılmış, perişan bir haldeydi. Samantha ona bakıp gözyaşları arasında güldü. Çünkü kocam beni terk etti sersem herif. Bu yüzden pazartesi gün işe gidebilecek durumda olacağım sanmıyorum. Sence bir sakıncası yok ya? John gülümsememişti. Yalnızca ona garip bir ifadeyle baktıktan sonra hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Bu arada iki kravatı yere düştü. O gittikten sonra Sam bunları eline alıp koltuğun üstünde saatlerce ağladı. Ağustos'tan beri çok ağlamıştı ama John geri dönmemişti. Ekim'de Dominik Cumhuriyeti'ne gidip boşanmış, ondan 15 gün sonra da Liz'den evlenmişti. Samantha kadının hamile olduğunu artık öğrenmişti. Bunu ilk duyduğunda yüreği paramparça olmuştu. Liz bir gece yayın sırasında haberi verince Sam ağzı açık bir halde dona kalmıştı. Demek John bu yüzden terk etmişti. Bir çocuk, bir bebek, Sam'in ona asla veremeyeceği bir oğul. Ama artık nedeninin yalnızca bu olmadığını anlıyordu. Evliliklerinde daha önce görmediği, John'u çok sevdiği için görmek istemediği pek çok şey vardı. John'un sürekli onunla yarış halinde olması, Sam'in başarısını çekememesi, ülkenin en başarılı haber spikerlerinden biri olmasına ve herkesin onu beğenmesine karşın bu başarısının geçici olduğunu, bir başkasının yerine alabileceğini düşünerek garip bir güvensizlik duyardı. Oysa Sam için durum farklıydı. Genç kadın ülkenin en büyük ikinci reklam ajansının sanat danışmanıydı. Yani son derece iyi bir işi vardı. Belki bu garantisi olan bir meslek değildi. Ama hazırladığı pek çok kampanya ödül kazandığı için yerinin sarsılabileceğinden korkmuyordu. Sonbahar boyunca evde yapayalnız otururken John'un söylediği bazı şeyleri anımsıyordu. Tanrı aşkına Sam, 30 yaşında zirveye gelmeyi başardın. Aldığın ikramiyeleri düşünürsen benden daha fazla para kazanıyorsun. Bunun da John'u öfkelendirdiğini şimdi fark ediyordu. Ama ne yapabilirdi ki? İşten mi ayrılmalıydı? Neden? Neden çalışmayacaktı? Çocukları yoktu ve John evlat edinmeyi istememişti. Kendi çocuğunun olmasıyla aynı şey değil. Ama o da senin olacak. Bak, yeni doğmuş bir bebeği evlat edinebiliriz. Düşünsene sevgilim. Bir bebek ne kadar tatlı olurdu. Bu konu ne zaman açılsa Sam hep heyecanlanır, John ise bir buzdolabından farksız olurdu. Evlat edinme konusunu kesinlikle reddediyordu. Zaten artık bunun için kaygılanmasına da gerek yoktu. 3 ay sonra ilk çocuğu doğacaktı. Kendi çocuğu. Samantha'nın bunu ne zaman düşünse yüreği sızlıyordu. O gece eve geldiğinde bunu düşünmemeye çalıştı. Son günlerde evde hafif bir küf kokusu vardı. Pencereler hep kapalı olduğu için içerisi çok sıcaktı ve bitkilerin hepsi ölmek üzereydi. Ancak sen bunları ne atıyor ne de suluyordu. Daire sevgiyle ilgiden yoksun, yalnızca üst baş değiştirmek için uğranılan bir yere dönmüştü. Samantha Eylül'den beri evde kahveden başka hiçbir şey pişirmemişti. Kahvaltıları atlıyor, öğlenleri ya bir müşteriyle ya da Karen Harper ve Loeb'un yöneticileriyle yiyor, akşam yemeklerini ise genellikle unutuyordu. Bazen çok acıktığında eve gelirken bir sandviç alıp akşam televizyon karşısında haberleri seyrederken atıştırırdı. Yazdan beri yemek tabaklarını hiç görmemişti. Zaten umurunda da değildi. Ağustos'tan beri hiç yaşamıyordu. Ama bazen bir daha eskisi gibi olup olmayacağını merak ediyordu. Düşünebildiği tek şey John'un söyledikleri ve onun artık kendisine ait olmadığıydı. Acının yerine önce öfke, sonra da üzüntü almıştı. Ve sonunda Şükran Bayramı'nda öyle yıpranmıştı ki adeta duyguları körelmişti. Bir ara az kalsın meslek yaşamındaki en büyük kampanyayı mahvedecekti. Bazen bürosuna kapanıp saatlerce ağlıyordu. Artık kimsesi yoktu, yapayalnızdı. Babası o üniversitedeyken ölmüştü. Annesi ise Atlanta'da Sam'in hiç hoşlanmadığı bir adamla birlikte yaşıyordu. Adam doktordu ve kendini beğenmiş züppenin biriydi. Ama annesi mutluydu. Aslında Sam'le annesi pek yakın değildiler. John'la boşandığını bile ona Kasım ayında söylemişti. Annesi aradığında ağlıyor olmasa belki de hiç söylemeyecekti. Yaşlı kadın onu avutmaya çalışmıştı ama yakınlaşmaları için bu kadar iyi yetmezdi. İkisi için artık çok geçti. Zaten Sim'in bir anneye değil, kocasına ihtiyacı vardı. Son 11 yıl boyunca birlikte görüldüğü, birlikte güldüğü, aynı yatağı paylaştığı o çok sevdiği erkeğe ihtiyacı vardı. Ancak artık o yoktu. Bunu ne zaman fark etse gözleri dolar ve yüreğinde derin bir boşluk hissederdi. Ama bu gece üşümüş ve yorgun bir halde eve geldiğinde ilk kez bunu umursamıyordu. Paltosunu ve çizmelerini çıkardıktan sonra sırma saçlarını şöyle bir taradı. Aynanın karşısında durmasına karşın kendini görmüyordu. Üzerindekileri çıkarıp yere attı. Çizmeleri Paris. Kil'in boynundan çıkardığı siyah beyaz eşarp da Hermes imzasını taşıyordu. İri ince küpeler takıp saçını ensesine sıkı sıkı toplamıştı. Bu perişan haliyle bile güzel bir kadındı. Musluğu açıp küveti kaynar suyla doldurmaya başladı. Eskiden bu banyo yeşillikler ve rengarenk çiçeklerle doluydu. Yazın burada sardunya ve menekşe yetiştirmeye bayılırdı. Duvar kağıtlarının üzerinde minik menekşe desenleri vardı. Lavabo ve küvet zümrüt yeşili, Fransız porseleniydi. Ama evin geri kalanı gibi burası da artık çok bakımsızdı. Temizlikçi kadın her yeri temizliyordu ama evin sıcak ve sevimli görünmesi için haftada 3 gün birini tutmak yetmezdi. Ancak sevgi ve ilgi evi ev yapabilirdi. Küvet sıcak suyla dolunca Samantha yavaşça kendini suya bırakıp gözlerini kapattı. Bir an için her şeyi unuttu. Ne geçmiş, ne gelecek, ne üzüntüler, ne korkular, hepsi geride kalmıştı. Ama birkaç dakika sonra birer hepsini anımsamaya başladı. Son günlerde üzerinde çalıştığı iş tam bir felaketti. Ajansın uzun zamandır iş yapmak istediği bir otomobil şirketinin reklam filmiydi bu. Samantha açık havada ya da bir çiftlikte atlarla ilgili bir öykü oluşturmayı tasarlıyordu. Ama kendini bir türlü işine veremiyordu. Bu durumun daha ne kadar süreceğini de merak ediyordu. Bu perişanlık ne zaman son bulacaktı? Uzun ipeksi saçları tepesinden toplu halde küvetten çıktıktan sonra büyük leylak rengi havluya sarınıp yalın ayak odasına geçti. Burası da tıpkı bir bahçeyi andırıyordu. Yatak örtüsü ve perdeler sarı çiçekli kumaştandı. Her şey cicil biciliydi. Eskiden bu odayı çok severdi. Ama şimdi her gece yalnız olduğu için nefret ediyordu. Aslında onunla çıkmak isteyen pek çok erkek olmuştu ama Samantha'nın duyguları adeta körelmişti. İstediği ya da önem verdiği kimse yoktu. Yüreğinin kapılarını sıkı sıkı kapamış gibiydi. Yatağının kenarında oturmuş esnerken sabahtan beri yalnızca bir salata yediğini anımsadı. Ama karnı hiç acıkmamıştı. O sırada birden aşağıdan gelen kapı ziliyle irkildi. Bir an açmamayı düşündü ama sonunda havluyu bırakıp uçuk mavi saten sabahlığını alarak aşağı koştu. Kim o? Karın deşerce geldi, yukarı çıkabilir miyim? Ses biraz bozuk geldiği için önce tanıyamadı ama sonra gülmeye başladı. Bu haliyle yine eski Sam'e benzemişti. Banyodan yeni çıktığı için yanakları pespembe, gözleri de ışıl ışıldı. Aylardır ilk kez böyle gülüyordu. Duvardaki mikrofondan ''Burada ne arıyorsun Charlie?'' diye sordu. ''Sayende donuyorum, beni içeri almayacak mısın?'' Samantha yine gülerek düğmeye basar basmaz merdivenlerden koşarak çıkan ayak seslerini duydu. Charles Peterson kapıya geldiğinde Chen, Harper ve Loeb'un sanat yönetmeninden çok bir oduncuya benziyordu ve 37 değil de 22 gösteriyordu. Saçı sakalı hep kar olmuş, üstü başı ıslanmıştı. Genç bir delikanlı gibi sırıtarak ''Havlu var mı?'' diye sordu. Samantha hemen koşup banyodan leylak rengi bir havlu getirdi. Charles ceketini çıkarmış kullanırken Francis halısını su içinde bırakmıştı. Yine halıma mı işiyorsun Charles? Şimdi bunu boş ver, kahve var mı? Elbette, kötü bir şey olduğundan kuşkulanarak garip bir ifadeyle ona baktı. Charles çok önemli olmasa onu evde ziyaret etmezdi. Yeni kampanyayla ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Charles onun arkasından mutfağa gelerek başını salladı. Hayır, ortada hiçbir sorun yok. Bütün hafta çok iyi çalıştın. Harika olacak Sam. Genç kadın kahveyi hazırlarken usulca gülümsedi. Bence de aşağı yukarı 5 yıldır arkadaştılar ve birlikte pek çok ödül kazanmışlardı. Bazen sabahın 4'üne dek çalıştıkları bile olurdu. İkisi de firmanın genel müdürü olan Harvey Maxwell'in parlak gençleriydi. Harvey onları başka ajanslarda keşfedip kapmıştı. Şimdi başarılarını hayranlıkla izliyordu. Bir yıl sonra emekliye ayrılacaktı. Herkes Samantha'nın onun yerini alacağından emindi. 31 yaşında böyle bir şirketin baş danışmanı olmak hiç de fena değildi. Ne var ne yok anlat bakalım. Seni sabahtan beri ortalarda göremedim. Wurzheimer işi nasıl gidiyor? İşte. Gülümsedi. St. Louis değil, bol paralı ama zevksiz bir mağaza için ne yapabilirsin ki? Geçen hafta konuştuğumuz kuğu teması ne oldu? Beğenmediler. Gösterişli bir şey istiyorlarmış ve kuğular da hiç gösterişli değilmiş. Biraz iskemle çekip karşılıklı oturdular. Belki biraz garipti ama 5 yıl boyunca birlikte çalışıp yolculuk etmelerine ve uçaklarda birlikte uyuyup sabahlara dek konuşmalarına karşın Charles Peterson Sam'i hiç cezbetmemişti. Onun abi ya da en yakın arkadaşı gibiydi. Çok tatlı bir karısı vardı. Melinda gerçekten Charles için kusursuz bir eşti. 81. caddedeki evlerini çok zevkli döşemişti. Rengarenk duvar kağıtlarından, maun renkli deri mobilyalara, minik biblolardan, egzotik deniz kabuklarına dek her şey onun ince zevkini yansıtıyordu. Tıpatıp Charlie'ye benzeyen 3 oğulları, pırtık adında kocaman yılışık bir köpekleri ve 10 yıldır kullandıkları sarı büyük bir cipleri vardı. Melinda aynı zamanda ressamdı. Bir stüdyoda çalışıyordu ve son yıllarda önemli 2 sergi açmıştı. Pek çok bakımdan Samantha'dan farklı olmakla birlikte ikisinin de güçlü görünüşlerinin altında tatlı bir yumuşaklık vardı. Charles Sam'i çok seviyor ve John'un yaptıklarına akıl sır erdiremiyordu. Zaten onu bencil bir hayvan olarak kabul ettiği için hiç sevmemişti. John'un Samantha'dan apar topar ayrılıp hemen ardından Liz'le evlenmesi Charlie'nin haklı olduğunu göstermişti. Melinda her iki tarafı da anlamaya çalışmış ama kocası bunu kabul edememişti. Sam için çok kaygılanıyordu. Genç kadın son 4 aydır perişandı. Bakışları cansız, yüzü hayalet gibiydi. Bu hali işini de etkiliyordu. Ne yapıyordun hanımefendi? Umarım bu kadar geç gelmemin bir sakıncası yoktur. Hayır. Ona kahve doldururken gülümsedi. Ancak neden geldiğini merak ediyorum. Beni kontrol mü ediyorsun? Belki. Tatlı bir ifadeyle ona bakıyordu. Bunun için bana kızıyor musun sen? Samantha'nın mutsuz bakışlarını görünce bir an için onu kollarına almak istedi. Nasıl kızabilirim ki? Birinin beni umursadığını bilmek çok güzel. Ben sana değer veriyorum. Melih de öyle diyor. O nasıl, iyi mi? Charlie başını salladı. Böyle şeyleri büroda konuşmaya vakitleri olmazdı. İyi. Konuya nasıl gireceğini bilemiyordu. Kolay olmayacaktı ve Sam'in bunu pek iyi karşılamayacağını biliyordu. Ne oldu? Samantha ona neşeyle bakıyordu. Charlie'nin masum bir ifade takındığını görünce onun sakalını çekti. Hadi Charlie, çıkar şu ağzındaki baklayı. Neden böyle söylüyorsun? Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Hava buz gibi. Günlerden cuma ve senin sevimli bir ailenle sıcak bir yuvan var. Benimle kahve içmek için ta buralara dek geldiğine inanmak biraz zor. Neden? Sen benim çocuklarımdan daha çok sevimlisin. Ama bir an için duraksadı. Haklısın. Öylesine uğramadım. Seninle konuşmak için geldim. Tanrım, bu korkunç bir şeydi. Ona nasıl söyleyecekti? Bunu anlamayacağını biliyordu. Evet, hadi çıkar baklayı. Uzun zamandır ilk kez böyle neşeli görünüyordu. Sam derin bir soluk alarak onun gözlerinin içine baktı. Harvey ile ben konuştuk. Benim hakkımda mı? Birden rahatsız olmuştu. İnsanların onun hakkında konuşmasından nefret ediyordu. Herkes sürekli onun nasıl biri olduğunu ve John'un yaptıklarını konuşuyordu. Evet, senin hakkında. Neden? Detroit işiyle ilgili mi? Benim fikrimi anladığını pek sanmıyorum ama... Hayır, Detroit işiyle ilgili değil Sam, seninle ilgili. Benimle mi? Konunun bittiğini, artık onun hakkında konuşmadıklarını sanıyordu. Konuşacak bir şey kalmamıştı. Ayrılık ve boşanma konusuna son vermiş ve John başka biriyle evlenmişti. Sam bütün bunlara karşın hala yaşıyordu. O halde sorun neydi? Ben iyiyim, öyle mi? İşte bu çok şaşırtıcı. Charles John'a karşılık hala büyük bir öfke duyuyordu. Senin yaşadıklarını ben yaşasaydım pek iyi olmazdım herhalde. Başka seçeneğim yok. Ayrıca ben senden daha güçlüyüm. Galiba öylesin. Tatlı bir ifadeyle gülümsedi. Ama sandığın kadar güçlü olmayabilirsin. Neden bir tatil yapmıyorsun sen? Bu da ne demek? Miami'ye gidip kumsalda uzanmamı mı istiyorsun? Neden olmasın? Gülümsemeye çalıştı ama Sam inanmaz gözlerle ona bakıyordu. Bana ne söylemeye çalışıyorsun? Paniğe kapılmaya başlamıştı. Harvey beni işten mi atıyor? Seni buraya bunun için mi yolladı? Eskisi kadar neşeli olmadığım için artık beni istemiyorlar mı? Gözleri dolmuştu. Tanrım, nasıl olmamı bekliyorsunuz? Zor günler geçirdim. Üstelik hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca ayağa kalktı. Neyse, ben iyiyim, iyiyim. Neden beni rahat bırakmıyorsunuz? Charlie şefkatli bir ifadeyle onu kolundan tutup yerine oturttu. Sakin ol hayatım, her şey yolunda. Beni işten mi atıyorlar Charlie? Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Ama Charlie başını salladı. Hayır Sam, elbette atmıyorlar. Ama anlamıştı, hemen anlamıştı. Harvey senin rahatlaman için bir süre tatil yapmanı istiyor. Detroit işinde yaptıklarına epey idare edebiliriz. Hem bizim moruk da biraz işlerle ilgilense ölmez herhalde. Bir süre sensiz de yapabiliriz. Ama buna hiç gerek yok. Çok saçma. Öyle mi? Dikkatle Sam'in gözlerinin içine baktı. Gerçekten saçma mı? Bu kadar sıkıntıya dayanabilir misin? Kocan seni bir başkası için terk ettikten sonra onu her akşam haberlerde hamile karısıyla sohbet ederken seyretmek çok mu kolay? Buna daha ne kadar dayanabilirsin? Üstelik işte de hiç durmadan çalışıyorsun. Eninde sonunda tükeneceksin. Söyle, haksız mıyım? Sam kim olsa dayanamaz. O aşağılık herif seni perişan etti. Bir yerlere gidip bu üzüntüyü üzerinden at ve ondan sonra geri dön. Sana ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. Bunu Harvey de biliyor, ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Ama senin hastalanmanı ya da delirmeni istemeyiz. Çünkü eğer biraz dinlenmezsen sonunda olacağı bu. O halde benim depresyona girdiğimi mi düşünüyorsunuz, öyle mi? Şaşırmakla birlikte biraz da alınmıştı. Elbette değil, ama bir yıl sonra girebilirsin. Bu acıyı ancak şimdi atlatabilirsin. Yüreğinin derinliklerine gömüldüğü zaman değil. Nasıl olsa birkaç zamandır bu acıyla yaşıyorum. 4 ay oldu. Ama bu seni öldürüyor. Sen bu sözlere karşı çıkmadın. Peki Harvey ne dedi? Üzülmüştü. Nedense kendini başarısızlığa uğramış gibi hissediyordu. Senin bir yerlere gitmeni istiyor. Nereye? Yanağından süzen iri bir damlayı elinin tersiyle sildi. Nereye istiyorsan. Bu tatil ne kadar sürecek? Charlie yanıt vermeden önce biraz duraksadı. 3-4 ay. Böylece John'la Liz'in bebeği doğduğunda burada olmayacaktı. Charlie bunun Samantha için korkunç bir darbe olacağını biliyordu. Bu yüzden Harvey ile konuşup anlaşmışlardı ama Sam'in yüzündeki ifade onu tedirgin etmişti. Genç kadın inanmaz gözlerle adeta dehşete düşmüş gibi bakıyordu. 4 ay mı? Sen çıldırdın mı? Müşterilerimiz ne olacak? İşim ne olacak? Tanrım, her şeyi sen planladın, öyle değil mi? Söyle, birdenbire benim işime göz mü diktin? Yine ayağı fırlayıp odayı gezmeye başladı. İşinde bir şey olacağı yok Sam, ama bunu yapmak zorundasın. Kendini daha fazla zorlayamazsın. Buradan gitmen gerek. Bu evden, iş yerinden, belki New York'tan da uzaklaşmasın. Ne düşünüyorum biliyor musun? Kaliforniya'da o çok sevdiğin kadını arayıp onun yanına gitmelisin. Sonra bu sarsıntıyı atlatınca geri dönersin. Bu sana çok iyi gelecektir. Sen hangi kadından söz ediyorsun? Hiçbir şey anlamamıştım. Yıllar önce bana anlatmıştın, hani at çiftliği olan kadın. Senin üniversitedeki oda arkadaşının teyzesi Carol mu, Karel mi? Öyle bir şey işte. Onunla çok yakın olduğunu söylerdin. Gerçekten de öyleydi. Barbie onun en yakın arkadaşıydı. 4 yıl boyunca aynı odayı paylaşmışlardı. Ama ne yazık, mezuniyetten 2 hafta sonra Detroit'te bir uçak kazasında ölmüştü. Samantha birden hafifçe gülümsedi. Barbie'nin teyzesi Caroline Lord. Harika bir kadındır. Ama neden oraya gideyim ki? Ata binmeyi seviyorsun, öyle değil mi? Sam evet anlamında başını salladı. Ayrıca orası güzel bir yer. Madison Caddesi'nden yeterince uzak. Belki de ihtiyacın olan şey şık iş giysilerini bir kenara bırakmak ve o seksi vücuduna bluzunu geçirip bir süre kovboyların peşinde koşturmaktır. Çok komik. İhtiyacım olan tek şey buydu zaten. Ama bu fikir içinde bazı duyguları uyandırmıştı. Caroline'i yıllardır görmediği John'la onu bir kez ziyaret etmişlerdi. Ama uzun sürdüğü için John bu ziyaretten pek hoşlanmamıştı. Üstelik atlardan da hoşlanmaz ve çiftliğin çok rahatsız bir yer olduğunu düşünürdü. Caroline'le kahyası onun bu titizliğine sinir olurlardı. John değil ama Samantha usta bir biniciydi. Çocukluğundan beri ata binerdi. Son ziyaretlerinde çiftlikte vahşi bir midilli vardı ve Caroline'in karşı çıkmasına karşın ona binmişti. John bile Sam'in ustalığına hayran kalmıştı. Genç kadın orada yaşamının en mutlu günlerini geçirmişti. Bunu anımsayarak gülümsedi. Hem onun beni kabul edip etmeyeceğinden bile emin değilim. Bilmiyorum Charlie. Bu çılgın bir fikir. Neden işlerimi bitirmem için beni rahat bırakmıyorsunuz? Çünkü seni seviyoruz ve böyle devam edersen kendini mahvedeceksin. Hayır, bu doğru değil. Cesur bir ifadeyle gülümsedi ama Charlie başını salladı. Sen ne dersen de Sam, Harvey kararını verdi. Ne? İzne çıkacaksın. Yani kararlaştırıldı öyle mi? Yine şaşırmıştım. Evet, 3,5 ay boyunca izinlisin. Eğer istersen 6 aya kadar uzatabilirsin. Televizyon istasyonunu arayıp dizin ne zaman doğuracağını öğrenmiş ve bunun üzerine 2 hafta daha eklemişlerdi. Ama işimi kaybetmeyeceğim değil mi? Hayır. Cebinden bir mektup çıkarıp okuması için Samantha'ya verdi. Harvey 6 ay izin kullansa bile işinin onu bekleyeceğini garanti eden bir mektup yazmıştı. Onların işinde böyle bir şey yapıldığı hiç duyulmamıştı. Ama Harvey'e göre Samantha Taylor da oldukça olağanüstü bir kızdı. Sam üzgün bir ifadeyle Charlie'ye baktı. Yani bugünden sonra izinli miyim? Alt dudağı titriyordu. Evet, aynen öyle hanımefendi. Şu andan itibaren tatiliniz başlamıştır. Keşke aynı şey benim için de geçerli olsa. Oh tanrım. Bir iskemleye ilişip yüzünü elleriyle örttü. Şimdi ne yapacağım Charlie? Charlie usulca onun omzuna dokundu. Sana dediğim şeyi yap canım. Çiftlikteki o yaşlı arkadaşını ara. Bu delice bir öneriydi ama o gittikten sonra Sam ne yapacağını düşünmeye başladı. Yatağına girdiğinde hala şaşkındı. Bundan sonraki 3,5 ay boyunca işsizdi. Gidecek bir yeri, yapacak bir işi ya da görmek istediği kimsesi yoktu. İlk kez böyle bomboş kalıyordu. Yapması gereken tek şey ertesi sabah Harvey ile buluşup masasının üzerindeki işleri açıklamaktı. Ondan sonra serbestti. Karanlıkta yatağında uzanırken birden kıkır kıkır gülmeye başladı. Bu gerçekten çok saçmaydı. 1 Nisan'a dek ne yapacaktı acaba? 1 Nisan şakası mı? Avrupa, Avustralya yoksa Atlanta'daki annesini mi ziyaret etseydi? Bir an için kendini hiç olmadığı kadar özgür hissetti. Yeniden mezun olduğunda John vardı. Ama şimdi kimsesi yoktu. Sonra birden karanlıkta telefon rehberine uzanıp Charlie'nin önerisini uygulamaya karar verdi. Işığı yakıp L harfine baktım. Şimdi Kaliforniya'da saat 9.30 olmalıydı. Rahatsız etmemeyi umarak numarayı çevirdi. İkinci çalıştan sonra Caroline Lord'un o buğulu sesini duydu. Durumu açıklamaya çalışırken yaşlı kadın onu dinliyordu. Sam sonunda dayanamayıp ağlamaya başlayınca onu avutmaya çalıştı. Samantha yarım saat sonra telefonu kapattığında gerçekten delirip delirmediğini düşünüyordu. Ertesi gün öğleden sonraki uçakla Kaliforniya'ya gitmeye söz vermişti.